Merhaba, 140 Yaşa hoş geldiniz. Ben Doktor Ayşegül Çoruhlu. Size 30 yıllık tecrübemle uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırlarını vereceğim. Bu podcast'te size lökositleriniz hakkında bilgi vermek istiyorum. Sadece bir özelliklerinden bahsedeceğim. Bakalım enteresan bulacak mısınız? Özellikle kadınlarda ki erkeklerde de olabiliyor. Bu kan sayımı raporunu elinize aldığınızda bir takım yazılar görüyorsunuz üstünde. Lökositler beyaz küreler ya. VBC diye yazılıyor. White Blood Cell'ler. Bazen bu lökosit sayısı, White Blood Cell rakamı referans aralıklarının altında veya altına yakın olabiliyor. Mesela 4 küsürle başlıyorsa sizinkisi 3'lü olabilir. Ya da hep 4'te gidiyordur. Bazen insanların ikili falan bile olabiliyor o rakamı. Yani lökosit sayısı düşük. Genel olarak dahiliyeciler işte senin böyle diyebilir. Çünkü eski testlerinizde de böyle olabilir. Yani bu bir kere olan bir şey değil. Bazı insanların lökosit sayıları hep böyle gidiyor. Yani alt sınırda ve alt sınırın altında gidiyor. Hatta kendi içinde o ikilere falan düştüğünde biraz endişe kaynağı olabiliyor. Ve hekimleriniz size işte bu ara dikkat et enfeksiyon olma falan da diyebilir. Niye böyle oluyorun tam olarak cevabı olsaydı zaten bunu çözerlerdi. Genetik olarak diyelim ya da kişiye özel olarak lökosit sayısı düşük insanlar var. Fakat ben oraya gözünüzün ucuyla bakmanız için bu podcast'i yapıyorum. Kan sayımınız yapıldı. BBC yazan yerin karşısına bakıyorsunuz. O değer verilen aralıkların ne kadar altında, alt sınırına yakın. Üst sınır ve üst sınırı aşması zaten enfeksiyon demek. Yani lökosit sayısının artması bir enfeksiyon geçiriyorsunuz demek. O konumuz değil. Ama rutin olarak her yıllık check-up'ta o VBC'ler acaba 4'lerde, 3'lerde, biraz aşağılarda mı gidiyor? Bu grup insanlar var. Yani alt sınıra yakın gidenler var. Ne yapmamız lazım bu konuda? Ne önemi var? Şimdi lökositler periferde dolanan immün sistem elemanları. Yani onlar zaten kandan ölçtüğümüze göre kanda zaten dolanıyorlar bunlar. Bunlar ana kemik iliği merkezinden üretilecek gelecek falan ama sayı olarak bunların miktarları işte bazılarında az bazılarında çok olabilir. Şimdi bir tık bu az olması kulağa enfeksiyonuna direnmeyi azaltabilir mi sorusunu getirir. Çünkü şöyle tersten bir örnekleme yapalım. Hiç bunun düşük lökositlerle alakası yok. Örnek için söylüyorum. Örnek için size vereceğim kişiler mesela kemoterapi alanlar kemo aldıklarında lökositleri sayılır. Eğer lökositleri çok düşükse böyle birli ikili ise o kemoyu atlatırlar. Bunu yapmayalım lökositlerin yükselmesini bekleyelim denir. Düşük lökositlerin konuyla alakası yok. Sadece örnek için söyledim. Yani düştüğünde bir enfeksiyon yatkınlığı anlamına geldiği için ertelerler o tedavi. Buradan düşük lökositliler hiçbir zaman tabii ki birlerde falan olmuyor. Genelde üçlülerde gidiyor. Klasik düşükler veya alt sınırı dörtlerde gidiyor. Şuna bağlayalım. Demek ki bir enfeksiyona karşı dirayet meselesi olabilir mi bu kişilerde? Ne yapmak lazım? Yani eğer öyleyse kendilerine sorabilirler. Sık hastalanıyorlar mı? Yanında yakınında biri hastalandığında çok kolaylıkla onlara bulaşabiliyor mu? Diğerleri evde olmazken. Hastalandıklarında ateşleri çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Genel olarak düşük lökosit sayısı olanların hastalandıklarında ateşlenmeden hastalanıyorlar. Yani ayakta geçiriyorlar gibi oluyor. Yani hasta mı, hasta değil mi tam belli değil gibi bir durum oluyor. Bu bir ayrıntı çünkü eğer düşük lökosit sayısı olanlar ateşlenebiliyorlarsa o sırada lökosit sayıları zaten artar. Ama ateşlenmiyorlarsa ateş reaksiyonunu vücut enfeksiyona karşı vermiyorsa lökosit sayısı da yine düşük kalıyor. Şimdi biz buradan tersten gideceğiz. Eğer kolay hastalanıyorsak, lökosit sayımız düşükse ve hastalandığımızda ateşlenmiyorsak biz vücuda ara ara ateşlenmişlik yapacağız ki lökosit sayımızı yükseltelim. Çünkü lökositler vücudun içindeki ateşe cevap verirler, çoğalırlar. Ama biz dışarıdan ateşi de sahte olarak verirsek gene çoğalabilirler. Buradan aklınıza geldiği üzere saunaya gitmek, hamama gitmek, hafif hastalanınca sıcak su torbası, böyle hastalanınca hani terlemek anneanne usulü vardır ya iyi giydirirler falan. Vücut ısısını yükseltmek iyi bir şey. Buradan şuna dönelim. Siz kolay ateşlenmeyen biriyseniz, ateşiniz gerçekten çok yüksek olmadığı sürece minicik arttı diye de hemen bir ateş düşürücü almalı mısınız sorusunu sormak lazım. Bu konu çocuk doktorları arasında bile konuşulan bir şey. Belli bir dereceye kadar izin vermek lazım mı değil mi diye düşünülüyor. Hemen bir parasetamol almalı mı almamalı mı diye. Dolayısıyla ben büyükler için konuşuyorum. Lökosit sayınız düşükse ve ateşlenme dereceniz de öyle çok yüksek değilse hemen akla bir parasetamol almak gelmemesi lazım. Hele de ateşiniz çıkmıyorsa vücudu hafifçe ısıtmak lazım. Bunu enfeksiyon sırasında yapmanın dışarısında, yani kendini kırık hissetmenin dışında, bence rutin olarak da yapmak lazım. Özellikle kışın VBC'si 4-3 gibi düşük olanların işte sauna, sıcak su küveti, hamam, sıcak su torbası, böyle termal yerler gibi vücut ısısını arttıran durumlarda olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu ısı artınca lökosit sayımız ona tepki olarak artıyor. Yani ortalıklarda immün asker sayısının az olduğunu ve biz vücudu ısıtınca onların ne oluyor, biri mi geldi, bir şey mi var diye o ateşlenme gibi algılayıp sayılarını çoğalttığını ve dolayısıyla dedektör olarak etrafta dolaşan birim asker sayısının arttığını varsayalım. Yani gözden kaçıyor, önüme geliyor hastalar. Lökosit sayıları hep düşük gidiyor. Kimse çok umursamamış. Hani hematoloğa da gidilmemiş. Gerçekten hastada böyle bir ateşlenme hikayesi falan da yok. Öyle her şey yolundaymış gibi görünüyor ama oradaki bu da bir immün sistem. Bunu da bir tık dediğim gibi dürtmek lazım. Lökositleri artıran şey basitçe bu vücudu ısıtıyor olmak. Azaltan şey de maalesef anında azaltan şey de kan şekeri. Yani kan şekeri biraz yükseldiğinde lökositler çok rahat düşebiliyorlar. Dolayısıyla da gene lökositleriniz düşükse ve gribal bir şikayetiniz ya da kırıklığınız, bakteriyel bir meseleniz varsa hakikaten o dönemi diyabet gibi beslenerek kan şekerinizi yükseltmemeniz o dönem için de lökosit sayınızı korumak için anlamlı olabilir. Bu da bir uyarı olarak gene lökositi düşük olanlara söylenebilir. Tabii bu iki söylediğim, yani lökositi normal olan kişi için de doğru da ben gene de burada örnek olsun diye o grubu aldım. Bu vücudu ısıtma konusu, hani örnek olarak kemoda lökositler azalıyor diye konuştuk. Kulağa sevimsiz gelmiş olabilir ama hani bu bir şey anlatmak içindi. Gene kanser terapilerinde de hipertermi diye bir uygulama var. Vücudu böyle yüksek ısıya, vücudun dayanabileceği 40 küsür derecelere kadar çıkarıyorlar ve o yüksek ısı sebebiyle tümör hücrelerinin daha kolay vücut tarafından yakalanması mantığına gidiyor. Bakın gene orada ateşi hafifçe çıkarıyor olmak da bağışıklığı arttırıyor mantığının egzajerisi. Yani hipertermi gibi 45 dereceden veya kemodan bahsetmiyorum ama bunun günlük izdüşümü, bizim günlük hayatımızda sağlığımızı korumak için sıcak istiyoruz. Lökositleri artırmak için bunu ara ara yapıyoruz eğer düşükse. Diyabet gibi besleniyoruz. Özellikle de bir enfeksiyon riskimiz varsa ve kan sayımızda gözümüzün ucuyla o VBC'nin hani 4 mü 3 mü, normalden daha aşağıya iyice düşüyor mu falan diye gözümüzün ucuyla ona bakıyoruz ve çok düşme hikayesi varsa da o zaman bir hematologla veya bir dahiliyeciyle konuyu görüşüyoruz. Yani gözünüzün ucuyla VBC'nize bir bakın. Dolaşan immün asker türlerinden biri olan lökositlerinizin sayısı o andaki defans gücünüzü belirlemek de önemli çünkü.